Ayrım 8.
16. Seram Ana yazılı raporlardan pek bir şey anlamazdı. Olayı Amini'ye anlatmakla yetinmiş, o da anlatılanları bir papürüse yazarak Ramzes'i uyarmıştı. Bu Yunanlıyı kimse tanımıyordu. Bedensel yeteneği nedeniyle silah altına alınmıştı. Hoyratça öldürülmesi kralı tam bilge edinmekten yoksun bırakmıştı. Ama gösterdiği başarıdan dolayı Sardunyalı hiçbir sitemde bulunmadı. Bu kez saldırı Firavun'un hayatına yönelik değildi. Ancak kralın bürosuna, yani devlet işlerine bir saldırı söz konusuydu. Oraya ne aramak için gelmişti? Yoksa Firavun'un ülkeyi yönetme biçimi hakkında bilgileri ve gizli belgeleri mi elde etmek istiyorlardı? Menelaos'un suikast girişimi öç almak için yapılmıştı. Bu başarılamamış, hırsızlık ise daha karanlıktı. Bu Yunanlıyı oraya kim göndermişti? Hükümdarın faaliyetlerine engel olmak için gölgede pusuya yatan kimdi? İşin içinde günahkar kardeşi Şener vardı elbette. Çünkü taç giyme töreninden sonra sessizliğe gömülmüş, hiç çalışmaz olmuştu. Bu maske eskisinden çok daha beceriyle yönetilen yeraltı faaliyetlerini gizlemiyor muydu? Rom kralın önünde eğildi. Majeste, ziyaretçiniz geldi. Bahçeye, kameriyenin altına götür. Ramses basit beyaz bir peştemal giymişti ve üzerinde sağ bileğindeki altın bilezikten başka bir mücevher yoktu. Bu görüşmenin çok önemli olduğunu bildiği için bir süre bütün dikkatini bu konu üzerinde topladı. Ne de olsa konuşacakları Mısır'ın yazgısını belirleyecekti. Kral bahçede bir söğüt ağacının gölgesine bir kameriye yaptırmıştı. Bir sehpanın üzerinde kuru üzüm, taze incir vardı. Hafif, sindirimi kolay ve şiddetli sıcaklar için en uygun içecek olan biralar kupalara konmuştu. Karnak'ın Amon başrahibi dolgun yastıklı rahat bir koltuğa oturmuş, önüne de ayaklarını uzatması için tabure konmuştu. Başında perukası, üzerinde keten elbisesi, göğsünde incilerden ve lacivert taşından yapılmış bir büyük kolye, kolunda da gümüş bilezikler vardı. Bu şatafatlı giyim onun kibirli bir tutum takınmasına neden olmuştu. Hükümdarın geldiğini görür görmez başrahip ayağa kalktı ve eğildi. Burası sizin için uygun mu? Burayı seçtikleri için majestelerine teşekkür ederim. Havanın yumuşaklığı sağlığım için çok elverişli. Sağlığınız ne durumda? Artık genç bir adam değilim. İnsan bunu kolay kolay kabullenemiyor. Sizi görmekten umudumu kesmiştim. Gerekmezdi majeste. Bir yandan bir süre için odamdan çıkmamam gerekti. Öte yandan da güney ve kuzey vezirleri ve Nubya genel valisiyle birlikte gelmeyi umuyordum. Oldukça etkileyici bir heyet. Peki ne oldu? Yoksa sizin teklifinizi kabul etmediler mi? İlkin ettiler ama sonra vazgeçtiler. Neden fikir değiştirdiler? Onlar yüksek dereceli devlet memurları. Majestelerinin canını sıkmak istemiyorlardı. Ben yine de onların bulunmayışını üzülüyorum. Çünkü onların yokluğu benim sözlerimin önemini yok etme tehlikesine neden oluyor. Eğer söyleyecekleriniz gerçekse korkmanız için hiçbir neden yok. Siz gerçek olduğunu düşünmüyor musunuz? Bırakın da bunama atın hizmetkârı sıfatıyla kendim karar vereyim. Endişeliyim majeste. Şu bulutları aralamak için size yardım edebilir miyim? Karnak'ın mal varlığı hakkında bir durum saptaması istemişsiniz. Onu elde ettim. Nasıl bir sonuç çıkardınız? Sizin üstün nitelikli bir yönetici olduğunuzu. Bu bir kınama mı? Hiç de değil. Atalarımız bize tapınakların gelişmesinin, halkın refahının bir anahtarı olduğunu öğretmediler mi? Firavun Karnak'ı zenginleştiriyor ve siz bu zenginlikleri daha da artırıyorsunuz. Sesinizin tonunda bir kınama var. Sadece şaşkınlık, başka bir şey değil. Sizin huzursuzluğunuzun nedenini tartışsak ne dersiniz? Karnak'ın servetin majestelerine gölge düşürdüğü ve majestelerinin buna karşılık öteki tapınakları kayırmak istediği söyleniyor. Kim söylüyor? Yaygın bir dedikodu. Siz bu dedikoduları önemsiyor musunuz? Israrla söylenirse kulak ardı edilebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Majestelerinin hali hazır durumda bir değişiklik yapmamayı düşünmesini ve babasının politikasını izlemesini elbette. Böylesi daha uygun olmaz mı? Onun hükümdarlığı ne yazık ki çok kısa sürdü. Bu yüzden zorunlu reformların hepsine birden girişemedi. Karnak'ın hiçbir reforma ihtiyacı yok. Ben aynı şekilde düşünmüyorum. Endişe etmekte haklı olduğum doğrulanmış oluyor. Benimki de doğrulanmış olmuyor mu? Ben pek anlayamadım. Amon'un başrahibi hala Firavun'un sadık bir kulu mu? Başrahip bakışlarını Ramses'inkilerden kaçırdı. Kendini toparlamak için bir incir yedi ve biraz bira içti. Hükümdarın giyimindeki sadelik, konuğunun giyimindeki kibar zerafetle taban tabana zıttı. Başrahip yüzüne karşı yapılan saldırılara da alışık değildi. Kral onun soluklanıp aklını başına toplamasına fırsat vererek onu tedirgin etmemeye özen gösterdi. Bundan nasıl kuşku duyabilirsiniz majeste? Ameninin yaptığı soruşturma nedeniyle. Başrahip kıpkırmızı oldu. Bu cüce katip, bu her şeye burnunu sokan, bu fare, bu... Ameni benim dostumdur. Ve onun tek tutkusu Mısır'a hizmet etmektir. Onurunu lekeleyecek hiçbir hareketi hoş göremem. Hangi ağızdan çıkarsa çıksın. Başrahip kemküm etti. Affedersiniz majeste ama uyguladığı yöntemler... Çok sert mi davrandı? Hayır, ama avını parçalayan bir çakaldan daha hırslı. O görevini bilinçli olarak yapar ve hiçbir ayrıntıyı ihmal etmez. Peki beni ne gibi bir kusurla eleştiriyorsunuz? Ramses gözlerini başrahibin gözlerine dikti. Bilmiyor musunuz? Başrahip bir kez daha bakışlarını başka tarafa çevirdi. Ramses, Mısır topraklarının tamamı Firavun'a ait değil midir? Diye sordu. Tanrıların isteği de budur. Ama kral, toprak sahibi olmaya layık, doğru, bilge ve mert insanlara tarlalarını verme hakkına sahiptir. Gelenekler de bunu ister. Peki, Amon başrahibi Firavun gibi hareket etme hakkına sahip midir? Başrahip Karnak'ta onun temsilcisidir. Peki bu temsilciliği biraz ileri götürmediniz mi? Sanmıyorum. Arazileri özel şahıslara verdiniz. Onlar da size minnettar oldular, özellikle subaylar. Bana karşı olan dürüstlükleri yarın belki de kuşkulu olacaktır. Özel arazinizi korumak için bir orduya ihtiyacınız mı olacak? Bu sadece koşulların gereği majeste. Başka ne olabilir ki? Ülkenin üç büyük tapınağını üç kent barındırır. Yaratıcı ışık, Ra'nın kenti Heliopolis. Sözü ve sanatkarların davranışlarını esinleyen Ptah'ın kenti Memphis. Son olarak da Amon'un saklı kenti Teb. Babam tanrıların yansıması olan bu üç kent arasında kurulacak dengenin bozulmamasına çok önem verirdi. Siz izlediğiniz politikayla bu dengeyi bozdunuz. Teb şişirilmiş ve kendini beğenmiş bir kent olmuş. Majeste, Amon'a hakaret etmiyor musunuz? Ben Amon'un başrahibiyle konuşuyorum ve ona dinsel faaliyet ve ayinlerden başka hiçbir şeyle meşgul olmamalarını, dinle ilgili olmayan dünya işlerini bir kenara bırakmalarını emrediyorum. Başrahip zorlukla ayağa kalktı. Siz de bunun olanaksız olduğunu biliyorsunuz. Hangi nedenle? Benim görevim sizinki gibi bir yandan dinsel, bir yandan da yönetimseldir. Karnak Firavun'a aittir. Kimse bunu inkar etmiyor. Ama arazilerini kim işletecek? Tayin edeceğim bir uzman. Bu bizim hiyerarşimizi yıkar. Bu hatayı yapmayınız majeste. Amon din adamlarının tümünü kendinize düşman etmek... Size çaresi bulunmaz bir biçimde zarar verir. Bu bir tehdit mi? Deneyimli bir adamdan genç bir hükümdara öğüt. Buna uyacağımı mı sanıyorsunuz? Hükümdarlık etmek bir takım ittifakları gerektiren güç bir sanattır. Kurulması gereken ittifaklardan biri de Amon rahipleriyledir. Elbette sizin direktiflerinize nasıl olursa olsunlar uyacağım. Çünkü ben sizin sadık bir hizmetkarınızım. Görünür bezginliğe rağmen başrahip kendine güvenini yeniden kazanmıştı. Yararı olmayacak bir savaşı başlatmayınız majeste. Bu savaşta çok şey kaybedersiniz. İktidar coşkunluğu geçtikten sonra aklınızı başınıza toplayıp hiçbir şeyi allak bullak etmeyiniz. Tanrılar aşırılıklardan dehşete düşerler. Teb ile ilgili olarak Akaneto'nun içler acısı durumunu hatırlayınız. Kurduğunuz ağ çok iyi örülmüş. Ancak bir şahin gagası onu parçalayabilir. Boşu boşuna harcanan ne denli büyük enerji. Sizin yeriniz Memphis'te, burası değil. Ülkemizi işgal etmek isteyen barbarlara karşı bizi korumak için Mısır'ın gücünüze ihtiyacı var. Bırakın burayı ben yöneteyim ve sizin çabalarınızı destekleyeyim. Bunu düşüneceğim. Başrahip gülümsedi. Bu atılganlığınıza zekanızı da eklerseniz büyük bir firavun olursunuz Ramses. 17. Debli her saygın kişinin kafasında bir hayal vardı. Kralla karşılaşmak ve daha önce elde etmiş olduğu çıkarları korumak için hakkını savunmak. Hiçbir cephenin adamı olmayan ve önceden ne yapacağı belli olmayan bir hükümdarın karşısında en sözü geçen kimseler bile kötü bir sürprizle karşılaşabilirlerdi. Ama önce kralın özel sekreteri Ameni'nin kurduğu engeli aşmak gerekiyordu. Ameni randevuları titizlikle inceliyor ve uygun görmediklerini hiç acımadan iptal ediyordu. Ya dev yapılı Sardunyalı Serema'nın her ziyaretçisinin üstünü araması ve silah ya da kuşkulu bir eşyanın bulunmadığına inanmadan kimseyi Firavun'un yanına sokmamasına ne demeliydi? O sabah Ramses onunla görüşmek isteyen herkesi başından savdı. Bunların arasında Ameni'nin önerdiği ve tek başına bentlerle meşgul olacak sorumlu da vardı. Kralın karısı kraliçeden öğüt almaya ihtiyacı vardı. Her zaman yüzmek için geldikleri havuzun kenarında çıplak vücutlarını güneşe vermişlerdi. Çınarların yaprakları güneş ışınlarını süzüyordu. Karı koca sarayın bahçesinin güzelliğinin tadını çıkarıyorlardı. Tarım Bakanlığı vaadini alan Necem, titiz bir bakın göstererek bahçeyle uğraşmaya devam ediyordu. Ramses, "Az önce Amon başrahibiyle görüştüm," dedi. "Düşmanlığı önlenemez mi?" "Kesinlikle hayır. Ya onun durumunu kabul edeceğim ya da kendiminkini zorla kabul ettireceğim." "Ne teklif ediyor?" "Karnak'ın Mısır'ın öteki tapınaklarına olan üstünlüğünü sürdürmesini, onun güneyi, benim de kuzeyi yönetmemi." "Kabul edilemez." Ramses Nefertari'ye hayretle baktı. "Bana ılımlı davranmamı tavsiye edeceğini sanıyordum." "Şayet ılımlı davranmak Mısır'ın yıkımına neden olacaksa artık bu büyük bir kusur olur. Bu rahip kendi kuralını Firavun'a dayatmaya, ulusun çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına öncelik vermeye çalışıyor. Şayet kabul edecek olursan tahtın sarsılacak ve Seti'nin yaptığı her şey yıkılacak." Nefertari sakin ve yatıştırıcı bir sesle, yumuşak bir ifadeyle düşüncelerini açıklamıştı. Ama kullandığı sözcüklerde bir kesinlik vardı. Kral ile Amon başrahibinin açıktan çatışmasının sonuçlarını düşünebiliyor musunuz? Hükümdarlığının ilk gününden zayıflık gösterirsen, gözü yüksekte olanlar ve yeteneksizler zincirlerinden boşanırlar. Amon başrahibine gelince, bir ayaklanmanın başına geçer ve Firavun'un aleyhine kendi otoritesini iddia eder. Onunla çatışmaya girişmekten korkmuyorum ama... Sadece kendi çıkarın için harekete geçmiş olmaktan mı korkuyorsun? Ramses havuzun mavi sularındaki görüntüsüne baktı. "Düşüncelerimi okuyorsun. Senin eşin değil miyim?" "Kendi soruna sen ne cevap verirsin Nefertari?" "Hiçbir insan kalıbı Firavun'un varlığını içine alacak kadar geniş değildir. Sen bağışlayıcılık, coşkunluk ve otoritenin simgesisin. Senin yaşamını egemenliği altına alan görevin en tepesine çıkmak için bu silahlarını kullan." "Ya seçtiğim yol yanlışsa?" "Bölücülük yapan kötüdür ve bu baş rahip bölünmeyi yeğledi. Çünkü bunda çıkarı var. Senin firavun olarak ona bir tutam toprak bile bırakmaya hakkın yok." Ramses başını Nefertari'nin göğsüne dayadı. O da kocasının saçlarını okşadı. Kırlangıçlar uğultuyla başlarının üzerinde dönüp duruyorlardı. Bahçenin girişindeki bir ağız dalaşı Ramses ile Nefertari'nin huzurlarını bozdu. Bir kadın muhafızlarla tartışıyor, sesi gittikçe yükseliyordu. Ramses beline bir peştemal sardı ve küçük topluluğa doğru yürüdü. "Ne oluyor burada?" Muhafızlar kenara çekilince güzel İset'le karşı karşıya geldi. İset çok güzel ve çok çekici görünüyordu. İset, "Majeste!" diye haykırdı. "Yalvarırım, izin ver de konuşayım." "Kim engelliyor bunu?" "Polisin, ordun, sekreterin." "Benimle gel." Annesinin arkasına saklanmış olan küçük bir oğlan çocuğu bir adım yana çıktı. İşte oğlun Ramses. Kıha. Ramses çocuğu kollarına aldı ve başının üzerine kaldırdı. Şaşkına dönen çocuk ağlamaya başladı. İset oldukça çekingendir, dedi. Kral oğlunu ata bindirir gibi omuzlarına oturttu. Kıha'nın korkusu çabucak geçti, gülmeye başladı. 4 yaşında. Oğlum 4 yaşında. Lalası ondan memnun mu? Onu çok ciddi buluyor. Kaha çok az oynuyor ve sadece hiyeroglifleri sökmeyi düşünüyor. Şimdiden birçok sözcüğü tanıyor ve birkaç tanesini yazmasını biliyor. Benden önce katip olacak. Gel, soğuk bir şey iç. Ben de ona biraz yüzme öğreteyim. O, Nefertari burada mı? Elbette. Neden seninle görüşebilmek için 10. keredir saraya gelmek zorunda kaldım? Neden beni bir yabancı gibi uzak tutuyorsun? Ben olmasaydım sen ölmüş olacaktın. Ne demek istiyorsun? Sana karşı düzenlenen komployu haber veren benim mektubum değil mi? Sen neden söz ediyorsun? Evet, doğru. Senin beni terk etmen nedeniyle çok ıstırap çektim ve üzüntülü geceler geçirdim. Ama seni hep sevdim. Ve seni yok etmeye çalışan, senin aile üyelerine katılmayı reddettim. Mektubun benim elime geçmedi. İset sarardı. O zaman benim de senin düşmanlarınla bir arada olduğumu sanıyordun. Haksız mıyım? Evet, haksızsın. Firavun adı üzerine yemin ederim ki sana ihanet etmedim. Peki sana neden inanayım? İset Ramses'in koluna asıldı. Sana nasıl yalan söyleyebilirim? İset Nefertari'yi gördü. Nefertari'nin güzelliği nefesini kesti. Sadece vücut hatlarının harika görünüşü değil, yaydığı ışık da insanı hayran bırakıyor ve her türlü eleştiriyi yumuşatıyordu. Nefertari kralın yüce eşi, kraliçeydi ve hiç kimse ona rakip olamazdı. Güzel İset hiçbir kıskançlık duygusuna kapılmadı. Nefertari bir yaz gününün göğü gibi pırıl pırıldı. Soyluluğu saygı uyandırıyordu. İset, sizi gördüğüme memnun oldum. Ramses'in ikinci eşi eğildi. Hayır, rica ederim. Gelin havuza girin, hava çok sıcak. İset böyle bir karşılama beklemiyordu, afallamıştı. Ama karşı çıkmadı, soyundu ve Nefertari gibi çırılçıplak havuzun mavi sularına daldı. Ramses sevdiği iki kadının yüzüşlerini seyretti. Nasıl oluyor da çok farklı ama yoğun ve samimi duygular yaşanabiliyordu. Nefertari yaşamının en büyük aşkı, eşsiz bir insan, bir kraliçeydi. Zamanın ne felaketleri ne de zararları ikisinin de birbirine karşı duyduğu pırıl pırıl tutkularını söndürebiliyordu. Güzel İset ise arzu, tasasızlık, çekicilik ve çılgın cinsel yaşam demekti. Böyle olmakla birlikte ona yalan söylemiş, aleyhindeki komploya karışmıştı. Onu cezalandırmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Kıhan'ın ince sesi, ''Sizin babam olduğunuz doğru mu?'' diye sordu. ''Doğru. Hiyeroglifte oğul sözcüğü ördekle yazılır. Resmini çizebilir misin?'' Çocuk bir büyük adam ciddiyetiyle işaret parmağının ucuyla kumların üzerine bir ördek resmi çizdi. ''Firavun sözcüğü nasıl yazılır?'' Kıha önce bir ev, sonra bir sütun çizdi. Koruyucu bir mekanı anlatmak için ev, büyüklüğü anlatmak için bir sütun. Büyük ev, firavun sözcüğünün anlamını veriyor. Bana neden böyle diyorlar biliyor musun? Çünkü sen herkesten daha büyüksün ve çok büyük bir evde oturuyorsun. Haklısın oğlum. Ama bu ev bütün Mısır'dır ve bu ülkenin insanlarının her biri burada kendine bir yuva bulmalıdır. Bana başka hiyeroglifleri de öğretir misin? Başka oyunları sevmez misin? Çocuk surat astı. Peki, anlaştık. Kıha gülümsedi. Kral işaret parmağıyla bir daire çizdi ve ortasına da bir nokta kondurdu. Bu güneş, diye açıklama yaptı. Biz ona Ra diyoruz. Ra adı bir ağızla bir koldan oluşuyor. Çünkü o söz ve eylemi simgeliyor. Şimdi resim yapma sırası senin. Çocuk birbiri ardına güneş resmi çizmeye çalışarak eğlendi. Sonunda da kusursuz denecek bir daire resmi yapmayı başardı. Sudan çıkan İset ile Nefertari sonuca pek hayret ettiler. Kraliçe, çocuğun yetenekleri olağanüstü, dedi. İset, bu da beni korkutuyor, diye itirafta bulundu. Lalası ise çok endişe ediyor. Ramses, adam haksız, diye kestirip attı. Yaşı ne olursa olsun benim oğlum yoluna devam etsin. Belki de kader onu benden sonra tahta geçmek için hazırlıyordur. Böylesine hızlı gelişme tanrıların bir armağanıdır. Buna saygı duyalım ve onu engellemeyelim. Beni burada bekleyin. Kral bahçeden çıktı, saraya girdi. Küçük Kıha işaret parmağını kumda gezdire gezdire acıttığı için ağlamaya başladı. Nefertari İset'e onu kucağıma alabilir miyim diye sordu. Evet, evet elbette. Çocuk hemen sakinleşti. Nefertari'nin bakışlarında sonsuz bir sevgi vardı. İset içini kemiren soruyu sormaya cesaret etti. Başınıza gelen felakete rağmen başka bir çocuk sahibi olmak istiyor musunuz? Hamile olduğumu sanıyorum. Bu kez doğum tanrıları yardımcınız olsun. Bu sözleriniz için teşekkür ederim. Doğum için bana yardımcı olacaklar. İset şaşkınlığını gizleyebildi. Nefertari'nin kraliçe oluşun hiçbir itirazı yoktu. Hatta sayısız görevin ve sıkıntının altında ezilen kraliçeyi kıskanmıyordu da. Ama güzel İset, Ramses'in daha birçok çocuğunu doğurmak, kralın yaşamı boyunca saygı göstereceği bir ana olmak isterdi. Şu anda kralı ilk erkek evladı veren kadındı. Ancak Nefertari bir oğlan çocuğunun anası olursa, Kaha büyük bir olasılıkla ikinci plana atılırdı. Ramses biri kırmızı, biri siyah, iki küçük mürekkep hokkası ve minicik fırçasıyla bir katip tahtasıyla döndü. Hepsini oğluna verdiği zaman Kaha'nın yüzü güldü. Değerli armağanlarını göğsüne bastırdı. Seni seviyorum baba. İset ile Kaha gidince Ramses düşüncelerini Fertari'den saklamadı. İset'in bana karşı komplo kurduğuna inanıyorum. Ona sordun mu? Benim hakkımda olumsuz düşünceleri olduğunu itiraf etti. Ama bana karşı düzenlenen bir saldırıyı haber verdiğini iddia ediyor. Yazdığı mektup elime geçmedi. Neden ona inanmıyorsun? Sanırım yalan söylüyor. Ve kraliçe olarak seni seçtiğim için beni bağışlamıyor. Yanılıyorsun. Hatası cezalandırılmalıdır. Ne hatası? Bir firavun belli belirsiz bir izlenime dayanarak kimseyi cezalandıramaz. İset sana bir oğul verdi. Asla senin kötülüğünü istemez. İstemiş de olsa bu hatayı unut. Hele cezayı tamamen aklından çıkar. 18. Steyon'un giysisi saray görevlileri katiplerinin giysileriyle tamamen çelişiyordu. Karaca derisinden yapılmış olan kalın elbisesi daha çok bir kışlık elbiseye benziyordu. Yılan zehrine karşı koyacak şifalı sıvı emdirilmiş bu giysiyi bir yılan ısırması halinde üzerinden çıkarıyor, suya batırarak ilacını elde ediyordu. Ramses, çölde değiliz dedi. Burada bir seyyar eczaneye ihtiyacın yok. Burası Nubya'nın en ücra bir köşesinden daha tehlikeli. Yılanlar ve akrepler bazen insan biçimine de girerler ve hızla çoğalırlar. Hazır mısın? Tembihlediğin gibi ağzıma bir lokma koymadım. İlacım sayesinde bazı kobralara karşı bile bağışıklık kazanacaksın. Bu ek korumayı gerçekten istiyor musun? Razı olduğumu söyledim ya. Hiç tehlikesi yok denemez. Vakit kaybetmeyelim. Nefertari'nin onayını aldın mı? Ya sen? Lotus'unkini aldın mı? O beni biraz deli buluyor. Ama çok mükemmel anlaşıyoruz. Tıraşına özen göstermeyen, peruka takmaya karşı çıkan Steyo bu haliyle hastalarının çoğunun gözünü korkuturdu. Bu ilacın dozunu iyi ayarlamamışsam, diye itirafta bulundu. Yaşam boyu aptal kalma tehlikesiyle karşı karşıyasın demektir.